Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Dayanık Hocam ve Tarkan Yavaş Hocam'la birlikteyiz. Serdar Dayanık Hocam ve Tarkan Yavaş Hocam daha çocukluktan beri Galatasaray Lisesi'nden arkadaştırlar. Tabii bizim 25 yılı aşkın bir kader birliğimiz var Allah'a çok şükür. Ama onu da aşan geçmişten liseden, Galatasaray Lisesi'nden bir arkadaşlıkları var. Serdar Dayanık Hocam Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi'ni bitirdi. Daha sonra iletişim master'ını bitirdi yine evet. İstanbul Üniversitesi'nde. Fransızca, İngilizce, Rusça, Türkmence ve Arapça bilir. Maşallah. Tarkan Yavaş Hocam da Uluslararası İlişkiler İstanbul evet. Üniversitesi'nde lisansta, yüksek lisansta da siyasi tarih master'ı yaptı ve doktorasına hala devam ediyor. Fransızca, İngilizce bilir. Bugün İttihat-ı İslam'ın zahiren engellenme çalışmaları, gayretleri içindeki sebeplere biraz değinmek istiyoruz. Bunların içinde başta ideolojiler, materyalist felsefenin doğurduğu Marksist, Leninist, ateist ideolojilerle İttihat-ı İslam engellenmeye çalışıyor. Bunun pratik hayattaki uygulayıcı da, uygulayıcılarından biri de terör yöntemi. Terörizm, bölme, parçalama, daha sonrasında yönetme, böyle bir üçlü vardır. Bölme, yani bölücü terörün birliği engelleme düşüncesiyle bu ideolojiler tarafından ortaya atılmış pratik bir yöntem. Ve bu bizim ülkemizde de cereyan ediyor yaklaşık 30 yıldan beri. Bunları ele alacağız inşallah ve Tarkan Hocam'dan başlayalım. Değil mi hocam? İdeolojiler tabii. Ve terör yöntemi.
Tabii. Dediğin çok doğru. Terör bir yöntem olarak bölücülükte kullanılıyor. Çünkü biz şöyle diyoruz. Bir kere geçen programımızda maneviyatın birleştirici olduğundan bahsettik. Ve Allah'ın bir emri olduğunu bahsettik. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'da müminler için onlar ancak kardeştirler buyuruyor. Ve siz birleşin diye Allah bize emrediyor. Gerçekten de Müslümanlar birleştiği zaman güç buluyorlar, felah buluyorlar, bereket geliyor üstlerine. Ama ne zaman Müslümanlar böyle ayrı olduğunda, gene ayeti kerimenin ifadesinde buyurulduğu gibi güçsüzleşiyorlar. Ellerindeki güç gidiyor. Allah bunu tecelli ettiriyor. Şu anda da dünyada görüyoruz. Geçen programda bundan uzunca bahsettik. Senin dediğin gibi bu ayrışmanın bazı doğal sebepleri meydana geliyor. Doğal derken bu sebepler meydana getiriliyor daha doğrusu. Bunların en büyüğü de materyalist, Darwinist zihniyet. En büyüklerinden biri diyelim, materyalist ve Darwinist zihniyet. Yani nedir bu? İşte insanları inançsızlığa iten düşünce sistemi. Yani insanı bir nevi hayvandan gelen ve hiçbir şekilde hiçbir şeye sorumlu olmadığını gösteren bir düşünce sistemi. Tabii insanları bu yöne sevk ederseniz, yani sevk edildiğinde tamamen bir çatışma prensibi içine girerler ve hiçbir zaman bir birleşme arzusundan ziyade tamamen çatışmayla ayrışma, bölünme ve insanları baskı altında tutma gibi bir pozisyona girerler. Ve nitekim senin de söylediğin gibi hem gerek ülkemizde, işte doğuda meydana gelen olaylarda, gerek dünyada, daha önce de meydana, tarihte işte dünya savaşlarında ve daha sonrasında meydana gelen olaylarında bunu gördük, yaşadık. Şimdi tabii çok geniş bir konu. Biz burada bu konuyu bölüm bölüm ele alarak örnekleri üstünde bir sonuç getirebiliriz. Yani evet. Buraya bizi izleyenlere bir görüş verebiliriz.
Evet, dediğin çok önemli. Mesela hocamız bunu en güzel şekilde yapıyor. Ortada bir sorun var. Bu sorun yıllardır çözülememiş. Değil mi? Yıllardır şehit veriyoruz. Yıllardır İşte bacılarımız, kız kardeşlerimiz de çok büyük mezalim görüyorlar. Tecavüze uğruyorlar, öldürülüyorlar, şehit ediliyorlar. Fakat sonuca baktığımızda tabii arada bazı çıkışlar oluyor. İşte kahrolsun PKK, işte lanetler yağdırmalar, bağırmalar, haykırmalar. Bunlar doğal tabii reaksiyonlar, tepkiler doğaldır. Ama hocamız onu söylemişti. Lanetlemeyle, bağırmayla, haykırmayla bu hallolmaz demişti hocamız. Nitekim silah gücüyle de hallolmayacağını söylemişti hocamız. Ve PKK'nın ve oradaki yapılanmanın. hakikaten de onu gördük. Bak 30 yıldan fazla zaman geçti. Neredeyse 40 yıla geldi. Hala durmadı. Demek ki burada bir anormallik var. Yani buna Tarkan anlattığı gibi dikkat vermemiz gerekiyor.
Evet.
Buradaki çözüm demek ki bugüne kadar yapılanlar değilmiş. Evet. Eğer öyle olsaydı PKK sorunu çoktan ortadan kalkardı. Hocamız ne diyor? İşte buna dikkat vereceğiz. Tabii hocamızın kaynakları çok sağlam. Cenab-ı Allah'ın Cebrail Aleyhisselam'a, Cebrail Aleyhisselam'ın da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahyi taşımasıyla ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da muhbiri Sadık'ın bize bugüne kadar maşallah ulaştırdığı hadis-i şeriflerden kaynaklanarak hocamız ne diyor? PKK'ya da tek çözüm İttihat-ı İslam, Türk-İslam birliğidir diyor. Hocamız çözümü koyuyor ki hocamız bu fikrin lideridir. Önderliğini de yapıyor yıllardır. 30 küsür senedir bu yönde hizmetleri var, fikri çalışmaları var. Dolayısıyla biz sorunu önce görmeliyiz, tam görmeliyiz. Yani PKK'nın beslendiği, dayandığı, güç aldığı dayanağı nedir? Bunu tespit etmeliyiz. Ondan sonra çözümü zaten hocamız bahsettiğim kaynaklara dayanarak söylemiş durumdadır. Şimdi artık gün bunun yapılma vaktidir. İnşallah.
Evet.
Evet.
Şimdi çok güzel, hani hem de konu da açılmış oldu böylece PKK üstünden. Baktığımız zaman, şimdi dediğin gibi hocamız diyor ki ideolojisine bakmak lazım diyor PKK'nın. Çünkü hakikaten şimdi terör yapıyorlar. Yani normalde aklı başında, vicdanlı bir insanın asla kabul edemeyeceği, yani anlayamayacağı bir konu. Terör yapmak, evet. Suçsuz, masum insanları öldürmek. Yani bizler hani tek bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi olduğunu bize ifade eden bir dinin mensuplarıyız. Dolayısıyla evet. Böyle bir şey zaten anlamamız mümkün değil. Tabii evet, bu gözle evet. Bakarsak eğer. Ama hocamız diyor ki bunu yaptıracak düşünce, ideoloji nedir? Ona Hı-hı. bakmak lazım Hı-hı. diyor. Şimdi bizim de ona bakmamız lazım. Yani evet. kendimiz gibi düşünerek onları anlayamayız. Yani kendimiz gibi düşünerek ha neden böyle yapıyorlar? Hani böyle yapılır mı? Bu vicdansızlık Hı-hı. oldu mu bu? Bak Hı-hı. şimdi de Hı-hı. artık yeter. Hani bu kadar da olmaz gibi değil mi ifadeler oluyor. İşte bazı yazarlar, köşe yazarları, başlıklar oluyor. Böyle insanlar tepkilerini, tabii onlar da hani belki acıyla bir tepki veriyorlar ama tabii çözüme yönelik olmuyor bu tepkiler. Şimdi şuna bakmak lazım, hani senin de ifade ettiğin gibi bu ideoloji ne bunları harekete geçiriyor? Hocamız net bir şekilde teşhis etmiş zaten. Bu kişiler komünist ideolojiye sahipler. Şimdi bunu biz söylemiyoruz. Bunu kendileri söylüyor. Bölücü başı, yani örgütün en üst noktasındaki kişi söylüyor. Evet. Hani komünist olduğunu, Leninizme, evet. Marksizme kendini verdiğini. Evet. Hatta diyor ki işte 19. yüzyılda Lenin neyse diyor, Leninizm neyse diyor. 21. yüzyılda da biziz diyor. PKK benim evet, diyor. Evet.
Stalinistim diyor. Açıkça söylüyor.
Açıkça evet, söylüyor. Yani evet, şimdi evet. bunu tabii uzun uzun burada tabii. anlatmamıza gerek yok. Evet. Bunu isteyen araştırır bulur.
Tabii.
Şimdi bu açıkça kendini ifade etmiş. Baktığımızda komünizmin ilkeleri ne, prensipleri ne? Yani şöyle bir baktığımızda Hı-hı. bir kere terörü kendine araç ediniyor. Ve bunu Hı-hı. şevkle, gururla, yani tabiri caizse hani bir ibadet şekli gibi yapıyor bunları.
Tabii,
yani
tabii.
bu şekilde. Hı-hı. Dolayısıyla masumları öldürmekten, evleri yakmaktan zevk alıyorlar, haz duyuyorlar çünkü yapmak zorunda hissettikleri bir ibadeti yapmış gibi oluyorlar. Bir tören gibi, törenin bir parçası gibi, ritüel gibi yapıyorlar. Şimdi bu kadar hani sapkınca bir ideolojinin yaptırdığı bir şeyi tabii ki normal bir insan anlıyor, yani sıradan bir bakışla anlıyor. Bunun ideolojisini düşünmesi lazım. Şimdi işte hocamız da tam bu noktaya parmak basıyor ve biz baktığımızda İşte bu terörün arkasındaki ideolojiyi yani çok rahat görebiliyoruz.
Maşallah. Evet, mesela şu çok önemli. Şöyle zannediliyor olabilir. Senin dediğin gibi şimdi o güzel bir şey. Vitrin aslında, o bakış açısı. Herkes de o psikoloji oluyor. Sen anlatırken ben de kendimde hissettim. Yani niye böyle yapıyorlar? Hakikaten insan diyor ya bu yapılır mı? Hani çünkü insanı öldürmek hakikaten çok olağanüstü anormal bir hareket. Biz kendimiz gibi düşünürsek dediğin çok çok güzel ve doğru. Anlamak mümkün değil. Yani hakikaten olacak şey değil. Ama adam bunu az önce Tarkan'ın dediği gibi kutsal bir ibadet olarak görüyor. Kutsi bir görev olarak görüyor bunu. Yani adam öldürmeyi. Aksi takdirde bunu yapamaz adam. Yaptıramazsın. Yani sen git birini adam öldür desen öldürmez. Deli miyim ben, niye yapayım der yani. Ama sen bunu adama fikren empoze edersen, doğru olduğuna ikna edersen, bol tekrar edersen, ki tabii kişinin imansız, Allah inancı da yok ise, yani boşlukta biri ise, ateistse veya başka zararlı bir akımın etkisindeyse, bundan hemen etkilenir o kişi. Ve bundan beslenir o. Çünkü her yaptığı şeyin ibadet olduğunu, doğru olduğunu bilerek yapıyor adam. Sorun bu. Ama sen o kişiye, hayır kardeşim, bu yaptığın doğru değil, bu yaptığın yanlış, al sana kaynaklar ve dayanakları, ispatları ve delilleri diye anlatırsan, bu sefer de doğruyu görür, asla öbürüne yanaşmaz. Şöyle zannediliyor, efendim işte bazı devletler bunları işte destekliyorlar, sponsorları oluyorlar, silah gönderiyorlar. O yüzden de bunlar bundan güç bulup insanları öldürüyorlar, işte terörizm yapıyorlar, komünizmi yaymaya çalışıyorlar, işte olay çıkarıyorlar. Hayır, öyle değil. Sen o kişiye doğruları fikren en güzel şekilde, en hikmetli şekilde anlatırsan, neticede o parmak, yani sen adama silah verirsin ama adam parmağını çekmez, ateş etmez adam, yapamaz. Peki nasıl yapamaz bunu? Vicdanını uyandıracaksın adam. Yani kalbine yönelik, vicdanına yönelik anlatırsan, o adam o tetiği çekmez ve hiçbir güç de ona o tetiği çektiremez. Yine kendimizden düşünelim. Biz Müslümanlar olarak birini öldürebilir misin sen? İsteyen, istiyorsa 1000 yıl hiç durmadan gelsin sana telkin yapsın. Ya bunun doğru olduğunu anlatsın ve öldürmen gerektiğini anlatsın. Yapar mısın? Hatta milyar dolarlar versin, bütün dünyanın zenginliği ayağının altına sersin. Yapmazsın. Neden? E çünkü Allah'tan korkarsın da ondan. Ahiretin var olduğunu bilirsin ondan. Değil mi? Efendim, insan öldürmenin suç olduğunu, haram olduğunu bilirsin. Bunun hesabını vereceğini %100 emin olduğu için imtina edersin, yapmazsın. E aynısı da onlar için geçerli. Onlar da insan. Onlara da doğru ve güzel anlatılırsa, ki bunu hocamız her programında ifade ediyor. Değil mi? Mesela İslam'ın evet, güzelliğini, güzel ahlakını, Kur'an'ı, hadisleri, Kur'an'ın güzel ahlakını, değil mi? Bunlardan bahsedildiğinde adam hayatının asıl gayesini anlar. Bu adamların gayeleri alınmış ellerinden. Adam zannediyor ki işte Tarkan dediği gibi, hayvanız, biz geldik işte yiyeceğiz, içeceğiz, yatacağız, devrileceğiz, sonra da öleceğiz, gideceğiz, bu kadar. Öyle zanneden adam her şeyi yapar. Öyle olmadığı, hocamızın anlattığı gibi eğer anlatılırsa, o zaman bu mesele kökünden hallolur inşallah.
Tabii şimdi yani terör, hocamızın çok güzel tabiriyle bir ayin. Deccal'in ayini. Evet. Şimdi hocamızın bu konuda kitabı var. Deccal'in ayini terör isimli. Tavsiye ederim. Mutlaka okuyun. Terörle ilgili hocamızın başka kitapları da var. İslam terörü lanetler, terör sevgiyle yenilir gibi. Yani terörü alt etmenin metotlarını hocamız kitaplarında çok net bir şekilde açıklıyor. Ve terörün kaynak, fikri kaynak sebeplerini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Terör, şimdi terörün büyük çaplısını savaşlarla, dünya savaşlarında yaptılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani maksat bölmek, yani şimdi İttihat-ı İslam çerçevesinden baktığımızda birliği nasıl engelleriz? Birliği engellemenin yolu bölme. Bunlar şimdi ne yaptılar? Geldiler Osmanlı'yı yıktılar. Böldüler. Şimdi cetvelle çizdiler böyle. Yani Kuzey Afrika'ya, ülkelere bakın. Dümdüzdür yani böyle. Cetvelle çizdin, aynıdır. Öyle masa başında çizilmiş sınırlardır bunlar. Ne yaptılar? Böldüler. Şimdi bölünce birlik olur mu? Olmaz. Yani onlar şimdi Mehdiyet birliği sağlayacak, Hazreti Mehdi. Deccal de bölmeye çalışacak tabii ki. Yani bu dünya savaşlarının perde arkasında, yani fikri sebepleriyle birlikte bu birliğin de engellenmesi söz konusu. Evet. Ve bölmekle bunu yaptılar. Tabii bunlar birer melhame. Şimdi tam olarak başaramadılar. Yani Mehdiyet'in doğduğu Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti temelli olarak sağlam bir şekilde duruyor. Şimdi onu bölmeye çalışıyorlar. Yani metot aynı metot. Farklı bir yöntemle. Savaşla değil, bu sefer daha küçük çaplı olan gerilla metotlarıyla, yani böyle silahla karşılık verip sona erdiremeyeceğiniz bambaşka bir yöntem. Deccal'in bir yöntemi. Tabii ki kolluk kuvvetleri, asker, tabii ki silah atana karşı elbette savunma amaçlı toprağımızı, vatanımızı, ailemizi, insanlarımızı tabii ki korumaya çalışacak. Bu mecburiyet. Yani savunacaksın tabii ki ama dünyanın hiçbir yerinde silahlı mücadeleyle terörün köklü çözümü yapılamamış. Demin söylediğin gibi net köklü bir çözüm yok. Bir süre sindirildikten sonra tekrardan lojistik beslenmelerle vesaireyle bir iki yıl sonra, iki yıl sonra tekrardan güçlü bir şekilde terör ortaya çıkıyor. Yani net olarak bunun fikren ancak bir mücadeleyle sona erdirileceği aşikar. Bu hocamızın lider olduğu söylediği ve Türkiye'de yıllardan beri söylediği konu gerçekten. Ve Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Adam Orak Çekiç'le çıktı zaten PKK başta. Şimdi sonra onu kaldırdı. Onlar Mahsun Korkmaz Akademiya diyor. Mağaranın o taşın toprağını oraya asmış. Ne yapıyor o akademiya dediği, akademi diye kendi adıyla söylediği o çarık çorbalarını orada oturuyorlar. Bir tanesi çıkıyor. Diyalektik materyalizm anlatıyor onlara. Evrim teorisini anlatıyor. Sen diyor hayvandan geldin diyor. Ne olacak ki diyor karşıdaki bir tane hayvan diyor bir tane vuracaksın gidecek. Diyor biz yani bu metotla şey yapacağız. Karşısındakinin değeri yok. İnsan değeri olmadığı için iman gözüyle, vicdan gözüyle bakılmadığı için dediğin gibi. Bunun altyapısı olan ve o yaptığı eylemin amacını güden beynine bir şey vermesi lazım adamın. O adam dünyevi çıkarlarla mı yapıyor? Maddi menfaati mi var? Dünya hayatını zevkleri için mi yapıyor? Ayağında bir lastik ayakkabı, üstünde pis bir torba gibi çuvalla hayatı boyunca mağarada geçiyor adam. Niye yapsın bunu? Bir ideali olması lazım adamın. Yani inandığı ve kendi hayatını feda edebileceği sıkı sıkıya bağlı olduğu bir fikre sahip olursa bunu yapabilir insan.
Evet.
Yapamaz başka türlü yani. İşte o sıkı sıkıya sahip olduğu fikir Marksizm ve Darwinizm'dir. Hocamız geçenlerde de filmde gösterdi. PKK terörüyle ilgili yayınladığı filmde. Toplanıyorlar. Eğitim, öğretim. Bir tanesi ayakta bunlara öğretiyor. Ne öğretiyor onlara? İşte bu fikirleri öğretiyor. Bu fikirlerinle mücadeleyle ancak o silahlı mücadelenin önüne geçilebilir ve yok edilebilir. Ve bunların gayesi de toprak, Türkiye'nin toprak bölmekle, toprak alıp bölmekle büyük birliği engellemek. Yani İttihat-ı İslam'ı engellemek. Türkiye bölünürse bölgede birlik olabilir mi? Mümkün değil yani öyle bir şey olması. Türkiye, yani Türk İslam dünyasının, coğrafyasının, ülkelerinin lideri abisi olduğu geçmiş tarihiyle ve günümüzdeki politikalarıyla onların da bakış açısıyla belli olan bir şey. Türkiye'nin bölünmesi demek bütün ülkelerin paramparça olması demek zaten. O yüzden Türkiye'nin birliğini sağlamak, Türkiye'yi bölmeye çalışan yapılarla fikri olarak mücadele etmek ve PKK terörüne fikren mücadele etmek aynı zamanda İttihat-ı İslam'ı sağlamak için çok önemli bir etken. Allah'ın izniyle bunu Sayın Hocamız çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. İnşallah bu daha da güçlenerek gider ve birliğe açılan yolda iyice açılmış olur. Çünkü Serdar Hocam dediği gibi yani İttihat-ı İslam olduğunda PKK'nın tuzun suda erimesi gibi yok olacağını hocamız ifade etmişti.
Maşallah.
Evet, şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Şu anda yapılması gereken hocamızın da defalarca söylediği gibi eğitimin verilmesi, o bölgede eğitim verilmesi. Nasıl bir eğitim verilmesi? Anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist bir eğitim verilmesi gerekiyor bölgede. Şimdi bölgede TRT 6 var. Bölgede yayın yapıyor. Mesela TRT 6'nın belirli bir zaman süresinde ya da büyük bir zamanında böyle bir eğitim verilebilir. Ya da bölgeye hitap eden daha değişik radyolar, başka kanallar. Ya da bölgeye yönelik gene başka bir seferberlik. Yani eğitim seferberliği gerekir orada. Bunu yaparken biz Darwinizmin çöp olduğunu, materyalimizin bittiğini, 20. yüzyıl biliminin artık bunların hepsini kökünden sildiğini delilleriyle anlatmamız gerekiyor. Bunu hocamız net bir şekilde söyledi. Bunun üstüne dikkat verilip sürekli bu yönde çalışma yapılması lazım. Yani çünkü hani hastalık yanlış teşhis edilirse yani hastanın sonu kaçınılmaz olur.
Tamam.
Şimdi sosyolojik olaylarda da bu böyle. Yanlış teşhis gittikçe zararı arttırıyor. Mal kaybına, can kaybına sebep oluyor. Ve her geçen zaman, her geçen an bu zararın daha da büyümesine sebep oluyor. O yüzden zaman kaybetmeden bu eğitimin yapılması lazım. Hatta Ben çok defa hatırlıyorum. Hocamız söyledi. Yani bu eğitimi devletimizin profesörleri var, doçentleri var. Değil mi? Bu şekilde mutlaka bunların devreye sokulması lazım. Hı hı. Hani biz de tabii Bilim Araştırma Vakfı olarak, bir camia olarak biz de elimizden geleni bu konuda yapmaya hazır. Nitekim de tabii Allah razı olsun hocamızdan yapılan kitap çalışmaları, internet sayfaları çalışmaları, hani bu yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ama tabii o bölge kapalı bir bölge. Yani internetin giremediği, değil mi? Dağlık alanda evet, zaten evet. Bu tür teknolojik şeylerin yasaklandığı, girilemeyen, göz ardı edilen bir bölge. Kapalı. Kapalı olduğu için o bölgeye daha farklı kanallarla eğitimin mutlaka ulaştırılması lazım. İşte o zaman ne oluyor? İşte demin konuştuklarımızın bir özeti olarak o teröristi motive eden düşüncelerin aslında birer çöp olduğu, bilimsel olarak çöp olduğu, hiçbir gerçekliğe dayanmadığını ortaya koyulmuş oluyor. İşte o zaman ne oluyor? O kişi elini kaldıracak durumda olmuyor işte o zaman. O gücü bulamaz kendinde. Bulamıyor da zaten yani. Bulamaz. Hiç kimse. Çünkü inanmadığı bir şeyi hayatı pahasına sürdüremez. Ya belli ki birileri beyni yıkayarak, yanlış felsefeleri ona empoze ederek bu hale getiriyor onları. Çok doğru. Nitekim ben böyle hani siz de okumuşsunuzdur gazetelerde birçok haber çıkıyor. İşte aileler, o Güneydoğu'daki aileler her biri evlatlarının kandırıldığından müthiş bir yakınma söylüyorlar. Çünkü bunu kabul etmiyorlar. Oradaki Doğu halkı, Güneydoğu halkı yani dindar insanlar, son derece sevecen insanlar, işte her defasında söylüyoruz, misafirperver insanlar, herkese evlerini açan insanlar ve Türk milletiyle bütünleşmiş insanlar. Savaşlarda, Kurtuluş Savaşı'nda ve veya Türkiye'nin, Türk milletinin zor durumda olduğu anlarda her zaman böyle canla, süperle koşmuş değil mi? Yardımcı olmuş insanlar. Dolayısıyla burada bir beyin yıkama faaliyeti var ve bunu da oradaki terörist militanlar eğitimle yapıyorlar bunları. Buna karşı mutlaka anti Darwinist, anti materyalist bir eğitim yapılması lazım ve bunda hiç vakit kaybetmeden bir an önce başlanması gerekiyor ki bu şey durdurulsun. Yaranın da iltihabın da büyümesi engellensin.
Evet. Sen şey anlatırken aklıma geldi yine hocamızın bir röportajında. Şimdi hastalık var ya, 100 tane hastalık var dedi hocamız. Mesela PKK bunlardan bir tanesi. Yani bütün dünyanın geneline baktığında dünyanın hali işler acısı. Yani hiç kimse memnun değil vaziyetten. Yani ekonomik kriz de bir hastalıktır mesela. İşte sosyal yönden, kültürel yönden mesela doğru düzgün resim yapan çıkmıyor dedi hocamız geçenlerde. Mesela kültürel, mesela mimari de öyle. Orada da hastalık var. Tıp, sağlık konuları, orada da hastalık var. Her yerde hastalık var. Yüzlerce. Ama dedi hocamız bunlar dedi bu 100 hastalığa 100 tane ilaçla müdahale etmeye çalışıyorlar dedi. E şimdi 100 tane ilaca tabi olmak mı kolaydır dedi hocamız. Yoksa dedi bu 100 hastalığı da anında iyileştirecek, şifa verecek Cenab-ı Allah'ın vesile etmesiyle tek bir ilaca mı tabi olmak kolaydır dedi. E ben size söylüyorum bir tane ilacı var bunun dedi. Yine bir röportajında söyledi hocamız. Ya felaket ya Türk-İslam Birliği. Ya bunun arası yok. İşte ilaç Türk-İslam Birliği. Bunun dışındaki her şey felaket. Yani her olay için, her alan için felakettir. O yüzden Türk-İslam Birliği tek çözüm. Tek ilaç. Şimdi hocamızın sen PKK ile ilgili anlatırken bir röportajından alıntı buldum. Onu okuyayım bakın. Yani tam keskin bir teşhis yapıyor hocamız ve tam ilacı da veriyor. Çözümü de söylüyor. Şöyle buyuruyor hocamız. PKK Türkiye'yi güçsüz görüyor. Yani hem stratejik yönden hem de karşı atak olmadığı için, fikir atağı olmadığı için kendinden emin bir anlamda. Bakın tam işte teşhis bu. Şimdi bunu okuyunca şu geldi aklıma. Ya PKK dedim bir avuç adam. Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü büyük değil mi? Çok güçlü bir devlet. Yani mantık, çok basit bir mantık kur. Bir avuç adam elinde tabanca, top, tüfek, taş kocaman bir devlete kafa tutsun. Yani bu hiçbir şekilde mümkün olmaz. Ya akıl var, mantık var. Yani netice alamayacağın çok belli değil mi kardeşim? Sen bu koca ülkeyi 10 tane, 20 tane çapulcuyla nasıl yıkacaksın? Nasıl idealine kavuşacaksın? Ya olmayacağı çok belli değil mi? Ama bak hocamız ne diyor? Kendince diyor bir anlamda fikir atağı olmadığı için PKK'ya yönelik stratejik ve fikir yönünden adamlar kendilerini küçük olmalarına rağmen büyük ve güçlü görüyorlar zayıf olmalarına rağmen. Bak gördün mü fikri ne kadar önemliymiş. Yani olay öyle tank tüfek falan değil. Esas fikirdir. Tarkan'ın anlattığı gibi adamı ayakta tutan veya senin anlattığın gibi adamı hayatı boyunca mağarada lastik ayakkabıyla yaşatan o zor şartlardaki şey fikirdir. Para da değil. Ya para olsa mağarada ne yapsın adam parayı? Yani ne işe yarar para mağarada? Yani hiçbir şey vaat etmiyorlar. Ama o bütün hadiseler tamamı fikirden kaynaklanıyor işte. Ya çok açık. Sonra hocamız devam ediyor. Onun için bu eylemlerle taraftarlarını biz güçlüyüz havasında ayakta tutuyorlar diyor hocamız. Kendi kafalarınca inediyor. En büyük darbe hocamız söylüyor işte Türk İslam Birliği olur. Başka da yok. Muhteşem olur, etkisi çok yüksek olur. PKK'da muazzam bir moral çöküntüsü yapar. Daha lafı bile yeter demişti hocamız. Yani insanlar konuşsunlar biz Türk İslam Birliği'ni istiyoruz desinler dedi. Lafı bile darmadağın eder PKK'ya moralmen çökertir dedi. Evet. Daha lafından. Konusu bile zaten öyle söylüyor hocamız. Konusu bile gündemi bile çökertmek için yeterlidir. Hı. PKK'yı. Bakın yani ne kadar kolay ya. Ya 30 yıldır harcanan paraya bak, akan kana bak durmuyor. Halbuki olağanüstü kolay bu konuyu halletmek. Ama tabii Cenab-ı Allah'ın takdiri vakit gelmeden de olmuyor. Birçok kişi bekleyişte ama hep olmasın diyorlar. Hem olsun diyorlar. Uygulansın mı diyorsun? Yok, sakın diyorlar. İttihat-ı İslam istiyor musunuz? Hayır, istemiyorum diyor. Türk İslam Birliği'ni istemiyorum diyor. Tam bir açmaz içindeler. Yani kör açmaz. İşte bütün insanlığı bu kör açmazdan çıkaracak tek çözüm Türk İslam Birliği. Büyük bir dev bir güç olduğunda, hocamız hep onu anlatır, 30 milyonluk askeri bir güç. Ama o gücüne silahtan gelmiyor. Sevgiden, merhametten ve adaletten geliyor demişti hocamız. Yani büyük olana o yakışır demişti. E şimdi PKK böyle bir gücü görse karşısında, ki bütün zararlı akımlar için bu geçerlidir. Yani 30 milyon askeri güç, yani nasıl kabadayılık yapacak ona? Aklından bile geçiremez demişti hocamız. Onun için bu yönde Tarkan'ın dediği gibi, hocamızın defaten söylediği, hemen bugün, hemen bu hafta, hemen bu ay Türk İslam Birliği inşallah desin kardeşlerimiz diyor hocamız.
İnşallah. Evet. Demin söylediğinle ilgili bu Che Guevara'nın bir sözü var. Yani ideolojinin önemiyle ilgili. Diyor ki gerilla takımı yaptığı mücadelede silah gücü bakımından güçsüz, ideoloji gücü bakımından güçlü olan taraftır diyor. Yani bütün acı. Yani
adam kendi söylüyor.
Halbuki ideoloji olarak da biz güçlüyüz.
Tabii.
Ya inanç olarak bir kere biz inançlıyız. İnançlı taraf biziz. Zaten her zaman inançlı taraf inançsız tarafa karşı galip gelmiştir. Yani bu böyledir yani. Tarihte hiçbir şekilde değişmez. Allah'ın vaadi vardır. Allah diyor ben komşet Allah'a sığınırım. Müminlerle beraberim diyor. Evet. Onların aleyhine hiçbir şekilde yol vermem diyor. Hı. Şimdi inanmış bir topluluk az da olsa küçük bile olsa inancından dolayı mutlaka galip gelecektir. Evet. Şimdi bu sefer ne oluyor? İnançsız karşı taraf yani inançsız olan kişiler bu prensibi yani kendi sözde sapkın inançlarında kararlı olarak bu prensibi uygulayarak bu sefer onlar bir başarı elde ediyorlar. Halbuki hak olan tam tersi. Dolayısıyla bizim hak olduğum inancımızda mutlaka kararlı olup onun etrafında birleşmemiz gerekir. Yani biz Darwinizmin çöktüğünü anlatmamız gerekiyor insanlara tam olarak. Hani bazen diyorlar ya hani niye anlatıyorsun sürekli Darwin'i? İşte bunun için anlatıyoruz. Yani hocamız bunun için 30 yılı aşkın bir süredir hiç değil mi bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiyle her alanda anlatıyor Darwinizmin çöktüğünü.
Evet.
Delillerini ortaya koyuyor. Dünya çapında bir faaliyet yapıyoruz. Neden? İşte o ideolojinin aslında çökük bir ideoloji olduğunu vurgulamak için. Çünkü o giderse tabii yerine inanç gelecek, inanç sistemi gelecek. Allah'ın yarattığı inancı tam insanların kalbine gelecek. Onun beraberinde de sevgi, kardeşlik, barış ve birlik ve beraberlik gelecek. Ama bu olmadan bu mümkün gözükmüyor. Ve sadece böyle askeri tedbirlerle, olaylarla bir çözüm elde edilemeyeceği artık herkes tarafından da söyleniyor. Yeni arayışlar içinde insanlar. Hiç buna gerek yok. Net teşhis konulmuş durumda. Hocamız net de bunu teşhis etti. Hiç vakit kaybetmeden mutlaka bu konuda bir şeyler yapılması gerekir. Evet. Mutlaka bu konuya el atılması gerekir.
Evet. Şimdi şeytanın çok büyük bir oyunu. Yani bölünme. Şimdi inananların bir birlik olması lazım önce. Şimdi Allah fırka fırkalara ayrıldınız diyor. Yani Müslümanların kendi içindeki meşrep, bölünmüşlük, fırka bunlar tam şeytanın bir oyunu. Müslümanlar ancak kardeştir. Şeytanın Allah'a sınırım. Cenab-ı Allah'ın ayeti. Kardeş olan ayrı olabilir mi? Ama bakın ne hale getirmişler. Yani dinin içindeki birbirine kardeş olan insanları farklı farklı fırkalar, farklı farklı meşrepler de bir araya getirip o birliği kendi içinde çözmüş, çözülmeye sokmuş. Yani şeytanın etkisi, Deccal'in etkisi. İşte Mehdi bunu yok ediyor Allah'ın izniyle. Mehdi birliği sağlayarak, çünkü bütün meşrep ve mezhepler birbirini hep negatif yönlerini ve ayrıştığı konuları ön plana getirip bu sefer ayrışmayı iyice büyütmeye doğru gidiyorlar. Yani ortak payda olan güzellikleri Sayın Hocamızın yaptığı gibi hepsinin güzelliklerini ortaya koyup bir ve beraber olmaya, o sevgi dayanışma ortamına hazırlamak yerine son 150 yıldır özellikle daha evvelsinden de gelen bu Deccal'in oyununda ayrışma gittikçe artıyor. Yani bize bakın Türkiye'ye bu anlamda da çok büyük görev düşüyor. Şimdi diğer İslam ülkelerinde de mesela sivil toplum örgütleri var. Hani hükümetler var diyeceğim ama darmadağın durumda şimdi bakın. O da Mehdiyet'in bir alameti. Birliğe giden yolun önemli bir taşı, yolu. Bizim Türkiye'mizde bizim buna çok güzel bir örnek olabiliriz. Yani Allah'ın izniyle bütün farklı farklı camialar, farklı farklı mezhepte olan Müslüman kardeşlerimiz hepsi birbirine olan sevgi ve muhabbeti dillendirebilirler. Ortak yönlerimizi ön plana çıkartıp beraber toplantı yapabilirler. Yani çünkü çok farklı meşrepler var. Ama beraber toplantı yapıp sevgi ve muhabbetlerini ortaya koyabilirler. Birlik ve dayanışma içinde olduklarını ortaya koyabilirler. Kendi basın organlarında bunlar yönünde yazılar yazabilirler. Yani birleştirici ve Müslümanları güçlendirici katkılarda bulunabilirler. Yani şimdi bakıyoruz köşe yazarları hem yanlış teşhisin peşinde gidip yanlış çözümlerle ücra köşelere dalıp ana konuyu tamamen göz ardı etmiş durumdalar. Ana konu bu. Yani Müslümanların birlik olması. Tabii ki ana konu çünkü Allah'ın emri farz. Farz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ali İmran suresi 104. ayet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Farz emir. Ve bunun gibi çok fazla ayet var. Siz yeryüzünde birlik olmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat ve bozgunculuk çıkar. Diyor Cenab-ı Allah. Şeytanlar Allah'a sınırım. Bir olmazsan ayrı ayrı bölünmüşlük, fesat, bozgunculuk Müslümanlar paramparça oluyor. İşte bizim şu anda Türkiye güçlü bir ülke. Bütün İslam ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine hepsine örnek olabilecek. Altyapısı güçlü, geçmiş tarihi kuvvetli, bu konuda kabiliyetli ve insanlarımız şuurlu. Yani Müslüman kardeşlerimiz gayet güzel bir modeldir. Yani Türkiye'deki model hocamızın tabiriyle. Türkiye'deki Müslümanlık değil mi? Yani hem modern, okumuş, ileri, yobazlıktan Allah'ın izniyle uzak. Dolayısıyla bütün Müslümanlara görev düşüyor. Kendi sivil toplum kuruluşları, kendi dergileri, kendi gazeteleri, kendi televizyonları ve bu sıralarda çok çoğaldı bunlar maşallah. Vakıf toplantıları, katılıyoruz çoğuna zaman zaman. Bu birlik konusu işlenebilir ve lisan-ı halle, tavırlarıyla da, sözleriyle de Müslümanlar arasındaki bu birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu çok teşvik edebilirler. Bu Allah'ın izniyle, bereketiyle bütün İslam dünyasının birliğine kadar götürür Müslümanları
inşallah. Maşallah. Dediğin konu maşallah çok önemli. Şimdi biz PKK dedik. PKK'nın olayı zaten fikri oldu. Açık biz de hocamızın anlattıklarından özet yaptık. Başka bir şeyle anlattık. Buna yapılacak karşı çalışma anti-Darwinist, anti-Leninist, anti-materyalist çalışmadır. Fikri çalışmadır. Ama bunun yanında hocamız bir taraftan, hocamızın çok geniştir cephesi, hizmet ve mücadele cephesi, bir de yobazlarla hocamızın bir mücadelesi var, fikri mücadelesi var. Bu anlattığın olağanüstü önemli bir konu olmasına rağmen dindar gibi görünen bazı kişiler, ki bunlara yobaz diyoruz biz, her şeyle o zaten bakar olmaz anlarsın onu, konuşmasıyla da şeyle de, hali hareketiyle de. Bunlar bak bu farzı asla ağızlarına almazlar. Almıyorlar. Nedir o? Birlik olmak. En büyük farz vazifesidir diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Yani hocamız onu anlatmıştı. Namazı kılıyor. Hacca gidiyor. İşte zekatını veriyor. La ilahe illallah diyor ki zaten o kolaydır demişti. Kolay dedim. Oh Müslüman oldum. Sonra pilavını yiyip yan yatıp uyuyor dedi hocamız. Devriliyor dedi hatta. Din bu kadar değil. Olağanüstü bir durum var. Aciliyetli bir durum var. Senin namaz kılman çok güzel. Sen kıl zaten. Ne kadar güzel. Zaten farz. Ama büyük farzlar var. Daha acil olaylar var. Cenab-ı Allah'ın rızasının en fazlası olan en aciliyetli konular var. Dünya bu haldeyken ben bütün ibadetlerimi oh ne güzel yapıyorum, örnek Müslümanım diyebilir mi insan bunları sadece yaparak? Diyemez. Çünkü en büyük farz vazifesini yapmıyorsun. İttihat-ı İslam'dır en büyük farz vazifesi. Bunun için de mücadele etmen gerekiyor. Elbette ki ibadetini yapacaksın ama mücadele ibadetin nerede? Müslüman mücahit olur demişti hocamız. Yani zararlı fikirlere, küfre karşı mücadele edeceksin. Saf, masum, temiz insanları savunacaksın, koruyacaksın. O nerede? Onu yapmıyorum. Ekip onu birileri yapıyor nasılsa. Benim gücüm bu kadar diyor. Ben daha fazlasını yapamam. Çoluğum çocuğum var işte başıma bir şey gelir. Hocamız demiş ki ne gelir demişti. Yani ne gelir başına? Bir de hani gelse ne olur demişti hocamız. Hatta bu çalışmayı ben yapıyorum demişti hocamız. Beşer beşer gelsinler demişti hocamız. Yani delikanlılık ister ama delikanlılık Allah korkusu ve sevgisiyle olur. Yani böyle her gördüğünden korkan adam İttihat-ı İslam'ı tabii ki isteyemez. Söyleyemez de ağzına da alamaz. Korkaklarının ağzına yakışmaz o. Şimdi hocamız yine bir röportajını anlatmıştı. Bir Müslümana dedi dünyanın herhangi bir yerinde bak dikkat et Türkiye demiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanın başına bir şey geldiği zaman diğer Müslümanlar Kur'an'ın ayeti gereği birlik olup onun yanında yer alıp karşısındaki o zararlı fikir veya mücadele veya her neyse zarar ona karşı kenetleniyorlar. Kurşuna kaynatılmış bina gibi. Şimdi bak bunu yapmak farz. Bu ne demek demişti hocamız. Mesela bugün işte Eritre'de, işte ne bileyim Çin'de, Çat'ta, Mısır'da, Moro'da Müslümanlar zulüm görüyor değil mi? Bu ayetin anlamı şu. Dünyadaki bakın bütün Müslümanlar diyor Cenab-ı Allah. Böyle bölüm bölüm demiyor. Yani Türkiye gitsin müdahale etsin. İşte Suriye gitsin müdahale. Öyle değil. Dünyadaki bütün Müslümanlar o tek Müslümanın hakkını korumak için el birlik olmak zorundalar. Mecburiyetindeler. İbadet gereği. İşte ibadet bu. Bu farz. Birlik olduğunu bir kere adam görecek seni. Yani bir kişiye sen zarar verdiğinde inanan birine Müslümana karşısında bir güç olduğunu görecek adam. Veya bugün Suriye'de işte görüyorsun değil mi Suriye'nin halini? Ne oluyor Suriye'de? Bayağı karışıklık var. Peki karşı tarafa bakıyoruz. Yine ayetin gereği uygulanmadığı için bölüm bölüm, tek tek ülkeler bazında müdahaleler oluyor. Sonuç durdu mu karışıklık? Durmuyor. Çünkü sen Cenab-ı Allah'ın dediğini yapmıyorsun. O yüzden durmuyor. Ama bütün Müslüman alemi şu an Suriye'deki duruma tavır almış olsa o konu hemen hallolur. Aynısı işte PKK. Şimdi PKK'nın öldürdüğü insanlar burada. Necip Türk milleti ve Müslüman insanlar. PKK olayına karşı dünya Müslümanları Türkiye'nin yanında tam yer alsa ve tavır koysa PKK böyle bir güç karşısında bunu yapabilir mi? Aklından bile geçiremez. İşte birlik ve beraberlik olmadığı için bu olaylar devam ediyor. Eğer olursa yine diğer ayetin manasını daha iyi anlıyoruz. Şeytan Allah sınırım. Dinin hepsi diyor Allah'ın oluncaya. ve yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar diyor. Ancak işte bu şekilde dinin hepsi Allah'ın oluyor ve yeryüzünden fitne kalkıyor. Müslümanlar, bütün dünya Müslümanları bir olup olaylara tavır koyduğunda işte o zaman yeryüzünden fitne kalkar. Bu olmadığı sürece, yani İttihat-ı İslam, Türk İslam Birliği olmadığı sürece bu fitne yeryüzünden kalkmayacak.
Evet. Evet, çok doğru. Eğitim demiştik biraz önce. Yani bir de şöyle bir konu var. Şu an birçok ders kitabında Darwinizm, evet, materyalizm evet, anlatılıyor. Yani diyalektik felsefe bilimsel bir gerçekmiş gibi anlatılıyor bu yani böyle çocuklara. Şimdi hocamızın da çok güzel bir orada tespiti var. Hem diyalektik felsefe anlatılacak, hem denecek ki sen işte Darwinizm anlatılacak, tesadüfen meydana geldin. İşte yarı hayvan, yarı insan gibi böyle geçiş dönemi yapan bir varlıksın. Hiç sorumlu değilsin. Ahiret inancın da yok. Yani sen o zaman nedir? Bir çatışma olması gerekir ki bu da çok önemlidir insanlığın, uygarlığın ilerlemesi için gibi mantıkları sanki bilimsel gerçekmiş gibi anlatacaksın. Tarihsel sürece de bunları monte edip. Sonra da diyeceksin ki barışın, kardeş olun. İşte her bir insan bir güzelliktir, sevgidir önemli olan diyeceksin. Tabii ki adam da diyecek ki sonra ya bu senin anlattıkların işte haşa hurafedir. Bunlar işte insanları uyutmak için, değil mi? Yani komünist ağzıyla bir takım şeyler söyleyecek. O zaman da kimse çıkıp diyemez ki hani bu neden oluyor? Hani şimdi başta da konuştuk ya hani komik çıkarımlar. Hani diyorlar gelin işte size çorbanı iç diyor, annenin çorbanızı için dağdan inin diyor. Ya adam iner mi böyle bir düşünceyle? Yani mutlaka derine inilip bunun ortaya çıkarılması lazım. O yüzden ders kitaplarında yapılan eğitimde tek taraflı bir eğitim asla olmaması gerekir. Yani tamam bütün ideolojiler anlatılsın. Bu bunu söyler, bu bunu söyler ama Allah varlığının delilleri de anlatılsın. Yaratılış inancı da anlatılsın. Mesela insanlar bilmiyor. Şimdi her yani sürekli anlatıyoruz bizim kanalımızdan diğer kanallarla tek bir protein bile değil mi? Tesadüfen oluşması imkansız. Yani bırakın hani insanı mükemmel mekanizmaları tek bir protein oluşması için proteinlere ihtiyaç var. Dolayısıyla hepsinin bir anda oluşmuş olması gerekiyor. Yani şunun anlatılması yani bu gerçeğin anlatılması bunu bilince bir kişi iddia diyalektik felsefede nereye kadar iddialı olabilecek yani? Mesela Darwinizmi çökertiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bugün bilim dünyanın, evrenin bir başı olduğunu ispatlamıştır dediğimizde bilimsel olarak materyalizm kalmıyor ki. Yani madde mutlak olmuyor ki. Bu maddenin tüm canlılığın yaratıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi siz bunu söylediğinizde karşı taraf nasıl materyalizmi savunsun? O zaman ne olacak? Materyalizm, Darwinizm dağıldığında onun üstüne bina ettiği o bütün sapkın felsefeler, ideolojiler, komünizmi, faşizmi hepsi yok olacak, bitecek. Yani konu kapanacak. Bitecek yani. Evet. Hani dolayısıyla bunun üstünde durmalıyız. Yani dönüp dolaşıp hep bu noktaya geliyoruz ve gelmeliyiz de zaten. Mutlaka yapılacak, bölgede yapılacak, bütün dünyada yapılacak eğitimin üstünde durmalıyız. Çünkü yani biraz önce konuşurken Osmanlı'ya da dedik yani ne zaman materyalist, darwinist fikirler girdi. Osmanlı kolaylıkla parçalandı. Hani dışarıdan yıkma mümkün olmayınca içeriden sapkın fikirlerle yıkılma mümkün oluyormuş. Yani oluyor. Bakıyorsunuz Müslüman dünyasına, Arap dünyasına. Oralarda hep böyle sosyalist fikirler, şunlar bunlar yayıldı, Darwinizm. Onların ruhu alındı tabiri caizse. Ruhları alındı. Ne birleşecek güçleri kaldı, ne İslam Birliği'ni isteyecek güçleri kaldı. Hiç güçleri, ruhları ellerinden alındı. Kendi köşelerinde kaldılar. Diktatörlerin eline düştüler. Onlara karşı bir şey de yapamadılar. Hepsi sürünüyor ve müthiş bir belanın içindeler. O yüzden hani mutlaka hem dünyada hem ülkemizde anti-materyalist, anti-darwinist eğitimin verilmesi gerekir. İnsanların bunu kavrayıp ve zaten bu anlatıldıktan sonra insanlar doğal olarak birleşmek isteyecekler. Allah'ın varlığını, birliğini kavrayan insanlar, kardeşim dediği insanlarla zaten birleşmek isteyecek. Hem ülkemizde böyle hem bütün dünyada böyle. Yani dolayısıyla hani bu konuda da çok güzel oldu benim kanaatim. Tam anlamıyla hani nasıl bir çözüm olması gerektiğini biz tabii hocamızın teşhislerinden yola çıkarak belirli noktaya gelmiş olduk bence.
Evet. Yani bu konuda detaylı bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz Sayın Hocamızın eserlerine başvurabilirler. harunyahya.org'da hem biraz evvel zikrettiğim kitaplarla birlikte Türk-İslam Birliği kitabı, İslam Birliği kitabı, Türk-İslam Birliği.org internet adresinde Türk-İslam Birliği dergileri, o derginin birçok sayısında bu bahsettiğimiz konuların en ince detaylarına kadar izahatlar var. Oradan öğrenebilirler kardeşlerimiz ve bunları da yaygınlaştırabilirler. Yani çevresinde, etrafında bazen diğer şehirlerdeki kardeşlerimizi görüyoruz. Mesela Tokat'ta açıyorlar, bir sergi yapıyorlar. Ankara'da açıyorlar, Türk-İslam Birliği grubu diye mesela bir sergi açıyorlar. İlgili kitapları, birlikle ilgili kitapları harikulade hizmetler. Bir başka kardeşimiz mesela bunu anlatan televizyon kanalının şeyini yapıyor, tanıtımını yapıyor diyelim billboardlarda. Bunlar mesela muazzam hizmetler. Bunun gibi herkes kendi imkanları doğrultusunda ne yapabileceğini kendi bir vicdanı ve aklıyla bilir. Bilir. Eğer inanıyorsa bunları yapsın. Bu onun ibadeti. Allah ona ondan soracak. Allah'ın izniyle. Sen bunu yapabilir miydin yani? Elinden gelen onu yapabilirim kanaati varsa vicdanen onu yapacak Allah'ın izniyle. O onun ibadeti inşallah. Ve bunun birebir karşılığı yoktur Allah'ın izniyle. Allah'ın yani bunun zikri konuşulmasıyla yazı konuşma. Bakın bunların sonucunda Allah dünya hakimiyeti veriyor. İttihat-ı İslam'ı veriyor ve dünya hakimiyeti veriyor. O onun maddesel karşılığı değil. Allah'ın verdiği o duaya bir icabet Allah'ın izniyle. Allah dünyayı değiştiriyor. Ve dikkat edersek İttihat-ı İslam için dünya değiştirilmiştir. Bunu başka bir programımızda hatta belki teker teker başlıklarıyla ele alabiliriz ama yani Darwin'den başlayıp yani 1850 yıllardan 2010'lu yıllara gelene kadar dünya üstünde yaşanmış bütün önemli olayların hepsi Mehdiyet'le alakalıdır. Ve İttihat-ı İslam neticesi için Cenab-ı Allah'ın yarattığı özel olaylardır. Bakın Darwin'in çıkışı Deccal olacak ki Mehdiyet olsun karşılığında. Sosyal Darwinizme dönüşmesi, dünya savaşları, bakın Osmanlı'nın yıkılışı, hilafetin kaldırılması ki Mehdi zamanında halife olmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Bakın aşamalardaki yani bunların hepsini teker teker detaylı bir gün birkaç programda ele alabiliriz. Allah İttihat-ı İslam'ı Mehdiyet'in tarihi sosyolojik temellerini yaratmıştır. Cumhuriyetin kurulması, tek partili dönem, çok partili dönem. Burada Bediüzzaman Hazretleri var mesela. Ha, onun hizmetleri için yaratılmış bir dönem ki Mehdi öncüsüdür kendi sözüyle. Ya bunlar çok önemli merhaleler. 1980 ihtilali bakın. 1980 ihtilali Hicri 1400'tür. Ne var 1400'de? Mehdi var dünyaya gelen. Ve Mehdi'nin can güvenliğinin sağlanması Allah'ın izniyle ve ona tebliğ ortamının oluşturulması. 80 ihtilali. Yani bunların hepsi Mehdiyet çerçevesinde Allah'ın yarattığı sosyolojik tarih tabanlarıdır. Yani bunun sonu İttihat-ı İslam'dır. Allah'ın izniyle. Yani daha devam edebiliriz. 80'lerden gidip 91'de komünizmin yıkılması, Sovyetlerin dağılması, Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkıyor. O Türk Cumhuriyetleri Mehdi'ye tabi olacak. Onları birleştirecek diyor. Önce ayrı olması lazım ki birleşsin Allah. Önce ayırıyor. Ondan sonra birleştirici Mehdiyet. Devam edelim. Yani mevcut siyasi iktidara kadar, yapılan birçok düzenlemelere kadar, iki Arap Baharı, yani bunların hepsi birer sosyolojik merhaledir. Ve kaderde Allah'ın yarattığı İttihat-ı İslam'ın ve İslam'ın dünya hakimiyetinin aşamalarıdır Allah'ın izniyle.
Maşallah. Türk-İslam Birliği, Türk-İslam aleminin atom bombasıdır demişti hocamız. O bomba da sevgi bombasıdır demişti. Bütün bu bölünmeler, parçalanmalar bu bombanın etkisiyle bir bütün haline gelecek. Yani değişik bu bomba. Yani bütünleştiren, birleştiren bir bomba, dağıtan bir bomba değil. bizden kopardılar dedi hocamız. Yani Müslümanları birbirlerinden kopardılar, parçaladılar dedi. Müslümanlar mesela Arap Birliği oluyor, işte kendi aralarında ittifak ediyorlar, işte Türk Birliği kuruluyor, kendi aralarında ittifak ediyorlar, işte anlaşmalar yapıyorlar, hadi birleşelim diyorlar. Bununla da olmaz demişti hocamız. Yani mutlak surette o mübareğin gelip, zuhur edip, o birliğin başına geçmesiyle Türk-İslam birliğinin olması mümkün oluyor. Yani bazı kişilerin karar vererek, böyle soğuk buz gibi biliyorsun tipler var, konuşuyorlar kendi aralarında, böyle bürokratik bir şeyler falan. Öyle olmaz dedi hocamız. Sevgi ve aşk işidir ve o mübarek olmadan olmuyor. Yani birilerinin aldığı kararla birleşme de olmaz. Ama dedi hocamız, mesela Libya bizden koparılmıştı dedi. Bir kolumuz şu an dikiliyor dedi mesela. İşte Mısır koparılmıştı, öbür kolumuz dikiliyor. Türk-İslam Birliği'nin ana çatısı şu an oluşuyor demişti. Sonra da beyni kafası olacak demişti. O da o mübarek Mehdi Aleyhisselam'la ancak olur. Yani başka türlü de olmaz. Veya diyorlar ki Türkiye gelsin kurtarsın. Öyle de olmaz dedi hocamız. Türkiye gelsin kurtaramaz. Mutlak surette Türk-İslam Birliği olması gerekiyor. Yani tek başına olmuyor. Bu birlik olması gerekiyor ve birliğin başında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olması gerekiyor. Zaten Türk-İslam Birliği demek Hazreti Mehdi demek. Yani o oldu mu zaten Hazreti Mehdi zuhur etmiş demektir. Başka türlü olmaz. Ve hatta bir şey daha söylemişti hocamız. Hazreti Adem'in yaratılış anına benzetmişti. Hazreti Adem'i ilk önce balçık çamurdan Cenab-ı Allah porselen, seramikten yaratıyor demişti. Sonra bekletiyor onu demişti. Şimdi bak, Türkistan Birliği'nin ana çatısı oluştu demişti hocamız. Şu an bekliyor. Sonra Cenab-ı Allah ruhundan üfürüyor. Hazreti Adem'e kun diyor inşallah. Kalkıyor Hazreti Adem, canlanıyor. Türk-İslam Birliği de böyle. Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bu birlik canlanacak. Yani ayağa kalkacak Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle. Ancak böyle olur demişti. Onun dışında yine tekrar edelim. Ya felaket ya Türk-İslam Birliği.
Evet. Şey aklıma geldi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mehdi'nin vazifelerini sayarken ilk vazifesi olarak materyalizmi ve darvinizmi yok edeceğini evet. söylüyor ve bunu Türk-İslam Birliği'nin inşasından öncesindeki vazifesi olarak evet. söylüyor. Ha, gerçekten de bu vazife sonucunda böyle, yani İslam Birliği'nin meydana gelmesinden önce böyle bir zemin hazırlanmasında çok önemli evet. bir evet. etken oluyor ki evet. Said Nursi Hazretleri o zamandan bunu söylemesi de onun ne kadar ön görüşü yüksek ve çok maşallah. Keramet sahibi, çok üstün bir insan olduğunu bir kere daha bize
maşallah.
Gösteriyor.
Elhamdülillah. Evet. Bir hocamız bir şey daha söylemişti bu konuyla ilgili, o da çok yani müjde haberi olarak. Türk-İslam Birliği bir kaderdir demişti hocamız. Ya bu olacak. Yani istemeyenler var ya şu an. Mesela PKK'sı, MKK'sı bilmem falan. Hiç önemi yok yani bunların. Bu olacak Allah'ın size. Çünkü dedi hocamız, peygamberimiz gördüğünü anlattı diyor. Dedi. Yani peygamberimiz şöyle şöyle olacak demiyor. Oldu diyor. Olan bir şeyi anlatıyor demişti. O yüzden bu olacak, bu kader demişti. Biz de göreceğiz. Tıpkı film gibi demişti hatta. Biz şimdi filmin başını seyrediyoruz demişti. Kasetin. Sonunu da göreceğiz inşallah.
Evet. Hatta ayeti kerimede müşrikler istemese de maşallah, diyor ya. Evet. Başkasında da kafirler istemese de. Evet. İstemeseler de dediğin gibi Allah dünyaya İslam ahlakını hakim edecek. İttihat-ı İslam'ı kuracak. Kurmuş bitmiş dediğin evet. gibi kaderde.
Maşallah.
Bu bahsettiğimiz konuları topluca kısmen zikrettiğimiz olayları Sayın Hocamız teker teker röportajlarında, yayınlarında hepsinin böyle sosyolojik tahlillerini, analizlerini yaptı. İsteyenler hocamızın geçmiş tarihli yayınlarını izleyebilirler. Burada çok kıymetli izahlar var. Biz onları zaman zaman böyle kısmen bir araya getirip topluca zikrediyoruz. O yüzden A9.com.tr'de geçmiş yayınlar izlenebilir. Harun Yahya TV'de de öyle. Ve Harun Yahya Ork'ta bütün belgeselleri ve kitapları kardeşlerimiz indirebilirler de bilgisayarlarına. Ücretsizdir hocamızın hizmetleri.
Maşallah.
Bugün de vaktimizin sonuna geldik. Çok güzel konuşmalar oluyor. İnsan devam etmek istiyor ama inşallah yeni bir İttihat-ı İslam programımızda birlikte olmak umuduyla hayırlı günler sayın izleyicilerimiz.